Ayrım 30, Vulcan'ın Yaratılışı, Jack Dubrul, sayfa 270. Ulusal Güvenlik Teşkilatı kuruluşundan bu yana dünyanın dört bir yanından toplanan her türlü istihbarat haberi için bir depo olmuştu. Giderek büyüyen komplekste gezegenin her yerindekinden daha fazla bilgisayar gücü mevcuttu ve düşmanların olduğu kadar müttefiklerin de en dolambaçlı raporlarının ya da en şifreli mesajlarının bile deşifre edilmelerinde bu güçten yararlanılıyordu. Eğer herhangi bir şey basılarak yazıya dökülmüş, bir telefon hattında konuşulmuş veya bir uydudan gelmişse bütün bunların UGT'de kaydı olurdu. Johannesburg Star'da çıkan kişisel bir reklamdan Madrid'de iki kız kardeşin yaptıkları dünyevi sohbete, 1974'te Soyuz uzay istasyonunda gizlice boğulan üç kozmonotun ölürken aldıkları nefeslere kadar her şey UGT'nin arşivlerindeki manyetik bantlarda saklanırdı. Becker ince dosyasını kaldırdı. Bu arşiv müdürü Oliver Lee'den geldi. Lee'ye göre Odessa yakınlarındaki bir araştırma laboratuvarının personel kayıtları, kocasının 20 Haziran 1963'te kaza sonucu ölmesinden beri Olga Borodin'in devletten hatırı sayılır bir emekli maaşı aldığını gösteriyormuş. Araştırmanın parametrelerini göz önünde bulundurunca kadının adı Lee'nin dikkatini çekmiş ve biraz daha araştırdıktan sonra laboratuvarın Departman 7 adı verilen bir devlet kurumunun bir kolu olduğu ortaya çıkmış. Anlaşıldığı kadarıyla CIA Departman 7 hakkında bizden çok daha fazla bilgiye sahip ancak bağlantı kesinlikle çok açık. Olga Borodin, Peter Borodin adındaki jeoloğun dul eşiymiş. Henna Bikinium uzmanı Rus'u mu kastediyorsun diye araya girdi. Demek Doktor Mercer haklıymış. Hükümetleri değilse de işin içinde Ruslar varmış. Başkan gerçekten şaşırmıştı. Kerekov beyin olmalı. Oh Nişi de yalnızca bir piyon. Adam cesur, o kadarını söyleyebilirim. Ama bunu bilmenin bize bir yararı olmaz. Hala Hawaii'de gerçekleşmekte olan bir darbe söz konusu ve değerli bir kaynak şu Ivan Kerikov'un eline geçmek üzere. Başkan Henna'ya bakmak için ekseni etrafında döndü. Ne öneriyorsun? Henna, Mercer'a gün doğana kadar zaman vermeyi dedi. Eğer bir planı varsa en azından ona bu kadar bir süre tanıyın. En son yayından Hawaii'de havanın neredeyse kararmış olduğunu gördük. Bu gece göreceli sakin geçecektir. Muhafızlar gece savaşmak için gerekli donanıma sahip değiller. Güneş doğana kadar haber alamazsak planınızı uygulamaya devam eder, yanardağı havaya uçurur ve adaları Ohnişi'ye teslim ederiz. Başkan bir an arkasına yaslanıp parmaklarını ensesinde kenetleyerek ses geçirmez tavandaki fayanslara baktı. Kararını çabucak verdi. Tamam, Mercer'a yerel saatte sabah 7'ye kadar süre vereceğim. Sonra da o volkanın imha edilmesini istiyorum. Henna odadan çıkmak üzere ayağa kalktı. Mercer Inkin'a 10 saat önce ulaşmıştı ve Henna son haberleri iletmek için onunla irtibat kuracağına söz vermişti. Dick, efendim Bay Başkan, Mercer'a neden bu kadar güveniyorsun? Elleri kolları dosya ve belgelerle dolu olan Henna asansör kapısında durdu. Ben temelde bir polisim efendim ve polisler sezgilerine güvenmeyi öğrenirler. Beyaz Saray'ın iletişim odasındaki ekipmanların gelişmişliklerine rağmen Henna Inchon'a bağlanmak için sinir bozucu bir 20 dakika 240 metre uzunluğundaki saldırı gemisinde Mercer'ın bulunup telsizin başına getirilmesi için de bir 10 dakika daha bekledi. Aramakta geç kaldın. Henna ön söze gerek duymadan yarın sabah 7'ye kadar vaktim var dedi. O entrikacı beyninde harika bir plan yapmış olsan iyi olur. Mercer onu ciddiye almayarak saat 7'de ne olacak diye sordu. Güdümlü bir nükleer füze Borodin'in yanardağını havaya uçuracak ve başkan Hawaii adalarını savaşmadan teslim edecek. Sen ciddi zaman sınırlamalarınızdan haber ver. Mercer bu son bilgiyi sindirmek için duraladı. Ben en iyisi gideyim öyleyse. Son bir tavsiye? Evet, Pearl Harbor şu anda savaş bölgesi ve olayların aynı şekilde diğer adalara da sıçramış olabileceğini ancak varsayabiliriz. Şimdiye kadar sakin kalsalardı şaşardım. Başka? Darbeyle Ivan Kerikov adındaki KGB direktörü arasında bağlantı olduğunu kesinlikle saptadık. Bu işin arkasındaki esas kişi o. Son olarak Tayland'da görülmüş ama şu anda Hawaii'ye gidiyor da olabilir. Ah evet, bir ekibim son birkaç gündür Hawaii'deki amatör telsiz operatörlerini izlemeye aldı. Oradaki televizyon istasyonlarından birinde çalışan Ken Peters adında bir herif benim Kaliforniya'daki adamlarımdan biriyle bağlantı kurmuş. Muhabirlerinden Jill Zhu'nun Ohnishi tarafından kaçırılmış olabileceğinden şüpheleniyor. Ortadan kaybolduğunda Ohnishi ile ilgili onun gizli işlerini açığa çıkaracak geniş kapsamlı bir haber üzerinde çalışıyormuş. Dudley doğru yapar kurtarma görevine başka... Sadece Ohnishi'nin malikanesi bazı gerçek fanatikler tarafından aşırı derecede korunuyor. Onun için dikkatli ol. Endişelenmedik, Ohnishi'nin evi beni ilgilendirmiyor. O kilit adam değil, yalnızca gönüllü bir suç ortağı. Inchin'dan gelen sinyal zayıfladı. Henna Mercer'ın bağlantıyı kestiğini anlamıştı. Ahizeyi yerine koydu. Mercer Ohnishi'nin malikanesine gitmeyecekse nereye gidecekti? Ve eğer Ohnishi bu maceranın başrolünde değilse, başroldeki kimdi? Hawaii. Evat Lurbud'un duyuları o kadar yoğunlaşmıştı ki ana evin ilerisindeki çayırlıkta meydana gelen patlamanın yankıları sanki ona fiziksel bir darbe indirmiş gibi topuklarının üzerinde sallanmasına neden olmuştu. Çavuş Demanov sallanmasını durdurmak için elini onun omzuna koydu. Güçlü kuvvetli çavuş bu da neydi diye fısıldadı. Lurbud Ohnishi'nin cam malikanesinin önünde gözündeki gece görüş gözlükleriyle görmeye çalışarak kısaca bilmiyorum diye yanıt verdi. Sıra dışı herhangi bir şey göremiyorum. Demanov Lurbud ve iki komando evin önündeki geniş çimenlik alanın ortasına bir ada gibi dikilmiş ve çiçekler açmış ufak bir orman gülü kümesinin arkasında çömelmişlerdi. Ekibin geri kalan üyeleri de aynı şekilde diğer doğal siperlerin arkasına saklanmışlardı. Ohnishi'nin malikanesine alacakaranlığın gölgeleri bu harikulade mekanı lekelemeye başlarken ulaşmışlardı. Lurbud'un takımı evin 200 metrelik sınırı içine girmekte, mülkün etrafını saran ormandan faydalanmış, sonra da birdir bir oynar gibi birer birer çalılıkların üzerinden atlayarak çok hızlı bir biçimde çimenliği geçmişlerdi. Patlama meydana geldiğinde Lurbud ve Demano mermer araba kapısından 50 metre bile uzakta değillerdi. Patlamanın sesine karanlık olan evin yanından çıkan ani parlak bir ışık eşlik etmişti. Lurbud binanın içinde kimseyi görmüyorum dedi. Gece görüş gözlükleri Lurbud'un cam duvarlı evin içini görmesine olanak sağlıyordu ve antre, kavis çizen merdiven ve onun solunda kalan odaların tamamı boştu. Malikanenin içinde belli belirsiz bir hareket olması, arkasındaki adamlara ilerlemeleri için işaret vermek üzere olan Lurbud'u durdurdu. Birisi merdivenden antreye doğru ilerliyordu. Şekil dikkatli yürüyor, etrafına bakarken vücudu ve boynunu döndürüyordu. Adam merdivenin altına vardığında Lurbud onun koltuk altına soktuğu yarı otomatik tüfeği net olarak gördü. Gergin bir sesle konuğumuz var dedi. Bir başka şeklin daha uzun adımlarla ana girişten içeri girip aceleyle yukarı çıkmasını dikkatle izledi. Şimdiye kadar iki kişi diye bildirdi ama tuhaf bir şey var. Adamlar sanki evi bilmiyorlar. Ohnishi'nin korumalarının böyle davranmaları garip. Demano patlamadan sonraki standart uygulama olabilir diye fikrini belirtti. Sanmıyorum, mülkün hiçbir yerinde Ohnishi'nin kişisel korumalarıyla karşılaşmamış olmamızın sebebini biliyorum galiba. Amerikan komandoları bizi alt mı ettiler? Kanımca. Demanov güzel diye omurdanarak otomatik tabancasını hazır duruma getirdi. Ohnishi Kenji neler oluyor diye inledi. Asla tahmin etmeyeceğiniz bir muhtemel durum vardı. Kenji'nin elindeki revolver hiç kıpırdamıyordu. Tıpkı sizin Kerikova, onun da size ihanet ettiği gibi ben de ikinizi birden aldattım. Oh Nishi, anlayamıyorum Kenji diye yalvardı. Aslında oldukça basit. Ivan Kerikov 8 ay önce sizin hareketlerinizi izleyip bildirmem için beni tuttu. Oh Nishi hayal kırıklığıyla başını eğerken sıska boyuna omuzlarına doğru çekildi ve vücudu tekerlekli sandalyesinde biraz daha çöktü. Kenji'nin bundan sonra neler söyleyeceğini biliyordu ve gerçeklerin ağırlığı tükenmiş bedenine ağır geliyordu. Kerikov bütün operasyonu mutlak bir denetim altında tutmak zorundaydı. Doğrudan kontrol edemediği tek oyuncu sizdiniz. Beni işe almasının nedeni de buydu. Sizin neler tezgahladığınızdan emin olmak. Ama ben seni tüm yaşamım boyunca tanıyorum. Sen benim oğlum gibisin. Nasıl böyle bir şey, nasıl yapabildin? Oh Nishi ihaneti kabul edebilirdi ama yine de sebebini bilmek zorundaydı. Benim size anlattıklarımın dışında benimle ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Evet, başlarda sizi babam, efendim gibi gördüğüm doğru. Ama büyüyünce sizden vazgeçtim. Kendi yolumu aradım ve buldum. Kerikov aracılığıyla mı? Kenji'nin kahkahası duygudan yoksundu. O kadar alaycıydı ki kahkahadan çok kudurmuş bir köpeğin havlamasını andırıyordu. Kerikov da senin kadar aptal ihtiyar. Kazançlı teklifiyle bana yaklaşmasından kısa bir süre sonra ondan da fazla öneren bir grup adam benimle temasa geçtiler. Kenji annesinin Kore'deki işgalci Japon ordusunun askerlerine fahişe olarak satılarak yaşadığı esareti, sonradan kendisinin doğduğunu ve öz babasına satılmasının öyküsünü anlattı. Ben yarım kan Koreliyim Oh Nishi. Bu babamın örtbas etmeye çalıştığı bir miras. Benimse asla göz ardı etmediğim bir gerçek. Seninle ilk kez temas ettiği yıllarda Kerikov devletinin çökmesi nedeniyle planlarını değiştirmek zorunda kalmıştı. Uzun zaman önce değil ama sen o ölüme mahkum hayalinin peşinden koşmaya başlamadan evvel o seni bir grup yatırımcıya sattı. Bu grup Kerikov'un Hawaii'nin kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olmasını sağlayacağını vaat ettiği yanardağı satın aldı. Kerikov'un bilmediği ya da bilemediği nokta Koreli bu grubun onun ardından benimle de irtibata geçtiğiydi. Benim mirasımı nereden öğrendiklerini bilemiyorum ama bu bana gerçekte kim olduğumu kanıtlama fırsatı verdi. O andan itibaren de yalnızca senin aleyhine Kerikov için casusluk yapmakla kalmadım. İkiniz aleyhine de yeni veli nimetlerim Korelilere casusluk yaptım. Senin hiç şansın yoktu. Attığın her adım benim müttefiklerimden biri tarafından etkisiz hale getiriliyordu. Süleyman el Aziz Süleyman'dan silah aldın. Ben Mısırlıyı Kerikov'a ihbar ettim. Dört gözle beklediğin silahlar gelmeyecek. Yedek paralı askerler de gelmeyecekler. Kerikov benden belli bir kadını UOA'yı gemisinden kurtarmamı istedi. Ben müttefiklerime kadını Washington'da öldürmelerini söyledim. Demokles'in kılıcı gibi başının üzerinde sallanması için başkana o mektubu yazmaya seni Kerikov zorladı. Bu adalara şimdi egemen olan anarşiye yol açacağını bildiğim o mektubu Beyaz Saray'a ben gönderdim. Mektubu sen mi göndermiştin? Oh Nishi şaşkınlığını hiçbir şekilde gizleme girişiminde bulunmamıştı. Ah evet, belediye başkanı Takamura iyi bir günah keçisi oldu. Ama mektubun gönderilmesinden sorumlu olan benim. Volkan keşfedilmesi riske edilemeyecek kadar yüzeye yakındı ve onu keşfedecek Amerikan güçlerine karşı muhtemelen en caydırıcı silah olacağına karar verildi. Ocean Seeker az kalsın planları bozuyordu. Ancak Kerikov olayı tipik bir Rus tepkisiyle ele aldı. UAE'nin gemisinin imha edilmesinin ardından Amerika'nın dikkatlerinin senin ve kurnazlık etmeye kalkarlarsa büyük bir olasılıkla Rusların üzerine çevrileceğinden emindim. Ama biz, yani Korelilerden kesinlikle kuşkulanılmayacaktı. Yaratmadan veya hiçbir şekilde savunmak zorunda kalmadan o yanardağ bizim olacaktı. Mükemmel bir üçlü ihanetti. Sen Keriko ve Amerika Birleşik Devletleri, Hawaii Adaları ve Volkan için kavga edip dururken Hydra Consolidated ödülü kapacak, hiç kimsenin de ruhu bile duymayacaktı. Silahlı bir şekil hem Kenji'yi hem de Ohnishi'yi menziline alan yarı otomatik tüfeğiyle balkona atladığında Kenji yaşlı adamın karşısında durmuş, kendi kendine gülüyordu. Kenji adamla Korece konuştu. Sorun yok. Bu Ohnishi bize zorluk çıkarmayacaktır. Her şey yolunda gitti mi? Koreli komando canlı bir sesle evet dedi. Ohnishi'nin muhafızları sorun çıkmadan öldürüldüler. Dikkatleri dağıtma amaçlı patlama işe yaradı ve adamlarımdan yaralanan bile olmadı. Güzel, birkaç dakika sonra buradan ayrılıp benim evime gideceğiz. Geri kalan patlayıcıların yerlerinde olduğundan emin ol. Koreli asker telsizle konuşmaya başladı. Görüyor musun Ohnishi? Benim gerçek sadakatim kimlere? Korelilere senin darbe planından söz ettiğimde bunun Volkan'a sahip çıkabilmeleri için arkasına saklanabilecekleri mükemmel bir fırsat olduğunu düşündüler. Birleşik Devletler ve Ivan Kerikov şiddeti bastırmak ve seni ateşkese zorlamakla fazlasıyla meşgul olacakları için bizi fark etmeyeceklerdi. Aniden branda yırtılmasına benzer bir sesle otomatik bir silah malikaneyi hızla tarayıp geçti. Kenji yere yuvarlandı, namluyu Ohnishi'den balkona açılan kapıya çevirdi. Koreli asker de girişi koruma altına almak için hızla döndü. Sessizlik uzun süre havada asılı kaldı. Aşağıdan geldi. Ohnishi'nin muhafızlarından birini elinizden kaçırmış olmalısınız, gidip kontrol et. Kenji Ohnishi'yi ani bir hareketle ayağa kaldırıp yatak odasına doğru sürüklemeden önce Koreli'nin dışarı çıkmasını bekledi. Bir gölge ön kapıdan dışarı hamle yapıp çalılıklara doğru koşarken Lurbut otomatik tabancasının tetiğine bir kez daha hafifçe dokundu. İsabet ettiremediğini biliyordu ama bu hareket hasmını birkaç kritik saniye boyunca etkisiz bırakacaktı. Çavuş Demanov evin önündeki çimenlik alana doğru yapılan son hamlede Lurbut'la diğer iki askerin arkalarından gitti. Evin bir kanadının kalın cam plakalarına yaklaştıklarında Lurbut bir el bombası fırlattı. Bomba çarptığı anda camı çatlattı ancak kırıp geçemedi. Bir saniye sonra patlayarak üç paneli bir kristal ve alev bulutu halinde paramparça etti. Lurbut patlama sonucunda açılan 2 metre genişliğindeki aralıktan adamlarını içeri soktu. Adamların botları içerideki hezaren paspasın üzerine dağılmış cam parçacıklarını çiğnedi. Kenji'nin adamlarından biri jilet keskinliğindeki camlarla lime lime doğranmış, kanlar içinde karşıdaki duvarın dibinde yatıyordu. Lurbut'un ekibinin diğer üyeleri de benzer tekniklerden yararlanarak binada meydana getirdikleri patlamalarla 4 delik daha açmışlardı. Bunu izleyen çarpışma iki tarafın da düşmanlarının Amerikalı komando timi olduğu yönünde bir yanılgıya düşerek ellerinden geleni yaptıkları bir mücadeleden başka bir şey olmamıştı. Lurbut antrenin bir duvarına dikkatle yapışarak yüksek tavanlı odaya geçerken ortalığı yoğun bir barut dumanı kaplamıştı. Rüzgar odada dönerek eserken kimin kendi takımından olduğunu, kimin olmadığını tahmin etmek zordu. Devasa bir terrakotta vazonun arkasından fırlayan bir şekil silahını Lurbut'a doğrulttu. Çavuş Demanov ani bir hareketle saldırganı öldürdü. Lurbut başını sallayarak Demanov'a teşekkür edip evi araştırmaya devam etti. Silah sesleri mağaramsı evin içinde yankılanıyordu ve kuyruklu yıldızların kuyruklarını andıran izli mermilerle açılan ateşin ışıkları malikanenin saydam camlarının bazılarından görülebiliyordu. Lurbut merdivenin ortasında şiddetli bir ateşle karşı karşıya kaldı ve mermiler bedeninin yalnızca 1-2 santim ötesinde kalan kalın mermer trabzanda delikler açtı. Sıçrayıp parmaklıkların üzerinden atladığında birinci katın zeminine inmeden önce saklanmış olan silahlı adama bir an kendisini gösterdi. Sert bir inişle mermere çarptı ve kurşunlar etrafını saran havayı delip geçerken bir kere daha yuvarlandı. Ona nişan alan silahlıların sayısı birden fazlaydı. Yuvarlanmaya devam ederken antrenin karşı tarafındaki adamın hayal meyal görünen ana hatlarına ateş etti. Kurşunlar adamın alt batınına isabet etti ve aldığı darbelerin kinetik etkisi adamı bedensel olarak kaldırıp kurşunlarla paralanmış camlara fırlattı. Malikanenin içinde bir yerde patlayan bir el bombası tüm binayı salladı ve hemen arkasından sert zemine çarparak parçalanan kocaman cam kütlelerinin sesi duyuldu. Lurbut ayağa kalkıp koşarken bir yandan da becerikli elleriyle silahının şarjörünü değiştirdi. Pis kokulu dumanların arasında belli belirsiz görünen birisiyle karşılaşınca az kalsın adamı paramparça edecekti. Ama onun Demanov olduğunu kavrayınca tam zamanında durdu. Lurbut hızla soluyarak tahminin nedir diye sordu. 10 ile 15 arası 20 de olabilir. Bu lanet olası yer o kadar büyük ki tahmin etmek çok zor. Başlarının üzerinde kurşunlar uçuşmaya başladığı anda kendilerini resmi salon olması gereken odadaki bir kanepenin arkasına attılar. Demanov ateşe hemen karşılık verdi. Yeni bir yaylım ateşi ikisini de tekrar beyaz halıya yapışmaya mahkum etti. Ateş kesilir kesilmez Lurbut hemen ayağa kalktı ve odanın karşı tarafına koştu. Kurşunlar hızla kaçan adamı izledi, koşan vücuduna giderek yaklaştı. Neredeyse 2 metre yüksekliğinde bir Waterford kristal heykel Lurbut'un hemen arkasında havaya uçtu. Kendisini 2 deri pufun arasına yere atınca aldığı darbenin etkisiyle soluğu boğazında tıkandı. 30. ayrımın sonu. Sayfa 278.